Yani burada Kordia da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi ilişkin versiyon.
Yaptığınızın dağılık için düşünsen bir sistemde kap karanlığı içerisinde. Şu kadar bir hal edeceğim.
İyi akşamlar sayın izleyiciler. Pınar Hanım'la birlikte sunduğumuz bir yaşam ve sağlık programına daha hoş geldiniz. Çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Doktor Murat Güler Beyefendi. Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde göz hekimi olarak görev yapıyor kendileri. Buyurun efendim, nasılsınız?
Teşekkür ederim, geldiniz. İyiyim.
Hoş geldiniz, Samsun'dan geldiniz.
Sağ olun. Konuşmamızın ana başlığı kuru göz sendromu. Öncelikle bunu seçmemizin sebebini kısaca açıklayayım size. Günlük poliklinik pratiğimizde biz bir hayli sık karşılaşıyoruz. Özellikle 40 yaşın üzerinde tedavi ettiğimiz, tedavisiyle uğraştığımız kişilerin neredeyse %20, %25'i bu şikayetle bize başvuruyor.
Evet.
Tabii bir ikinci yönü de bunu kısacık poliklinik muayene süresi içerisinde hastalarımıza çok detaylı anlatamıyoruz. Çünkü 5 dakikada, en fazla 10 dakikada muayenesini, tedavisini, her şeyini bitirip hastayı göndermek durumundasınız.
Evet.
Şimdi hal böyle olunca bu tip programlar bize bir fırsat sunuyor. Hastaların eğitimi açısından bir fırsat sunuyor.
Siz de bu vesileyle katkıda bulunmuş olacaksınız inşallah.
Bu fırsatı bize sunduğunuz için ben size teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz.
Zaten göz muhteşem bir organ. Eksikliği olmadığında fark etmiyor nimetin büyüklüğünü. Bir eksiklik olduğunda anlıyor ancak. Yani normalde insan hani kuru gözü olmadıkça bir şikayet yok. Farkında
tabii
değil.
Görüyor. Gördüğünün
halbuki
de farkında.
Halbuki çok hassas dengeler var değil mi inşallah?
Tabii şimdi bir de hastalardan ricamız bizim burada verdiğimiz bilgilerden yararlanarak kendi kendilerini veya yakınlarını tedaviye çalışmamaları.
Tabii. Bu çok önemli söylediniz.
Bu çok önemli. Evet. Çünkü yapılacak bir yanlışlık kötü neticeler verebilir.
Tabii. Tabii.
Böyle bir şeye de sebep olmayı açıkçası hiç arzu etmem.
Tabii,
bu konuyu belki program arasında da sık sık vurgulayacağız. Onun için şimdiden özür dilerim.
Çok önemli bir konu. Sık sık vurgulamakta da fayda var mutlaka. Evet.
Şu olabilir. Bilgilenenler erken fark edip yani yakınlarına hemen hekime başvurma konusunda daha titiz olabilirler. Evet. O bakımdan faydalı tabii verdiğiniz bilgiler.
Ama kendisini tedavi etmeye çalışmak veya yakınını, komşusunu tedavi etmeye çalışmak veya bu ilaç bana iyi geldi, filancaya da iyi gelir, sana da iyi gelir, şimdi tavsiyede bulunmak
çok yanlış olur.
Olumsuz neticelerle sonuçlanabilir.
Evet.
O yüzden buna dikkat edelim.
Gerçi hocam siz şimdi konuya girdiniz kuru gözlüğe. Kuru göz sendromu, onu bize o zaman anlatabilir misiniz? En sık rastladığınız polikliniklerdeki rahatsızlıklardan biri diye vurguladınız.
Önce bir kısaca tanım yapalım. Önce nedir? Önce gözyaşının miktarının ya da kalitesinin bozulması ya da buharlaşmasının artması neticesinde gözyaşının görevini yapamaması hale gelmesi. Kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Tabii bunu ortaya çıkan pek çok faktörler var. Bunlardan bazıları değiştirebildiğimiz faktörler, bazıları etki edemediğimiz faktörler, bazısı tedavi edebildiğimiz faktörler. Bunları yeri geldikçe kısa kısa söyleyeceğiz.
Peki neden yapımı azalıyor? Veya neden buharlaşması artıyor? Yani neden?
Şimdi
neler sebep oluyor buna?
Önce sınıflayacak olursak bir kere şöyle yapalım isterseniz. Bir gözyaşı nedir? Kısaca bir ona bir bakalım. Yani gözyaşı diyoruz, bir su damlası olarak görüyoruz ama onun içinde başlı başına bir mucize var. Yani çok basit bir su damlası, böyle bir basit bir karışımdan oluşmuş çorba misali bir karışım değil. Bu ilginç tarafı sürekli olarak sallanıyor. Yaklaşık dakikada uyanık kaldığımız süre içerisinde 1.2 mikrolitre bölü dakika diyoruz. Bu bir gün içerisinde yaklaşık 1 mililitreyi biraz geçebiliyor. Evet. Uyku saatlerini de dikkate alırsak.
Aslında çok az bir miktar.
Çok evet. az bir miktar ama bu sürekli salgılanıyor ve evet. normal şartlar altında salgılanıyor. Sürekli olması apayrı bir mucize. Çünkü dedik ya baştan bu basit bir su evet. damlası değil. İçerisindeki maddeleri kısaca sayacak olursak bir kere bunun içerisinde bol miktarda su var.
Evet.
Yani önemli bir kısmını su oluşturuyor. Daha sonra mikroplara karşı savunmasını güçlendirecek immünoglobulinler, lizozimler, daha sonra bunun yapının buharlaşmasını önlemek için bir yağ tabakasıyla kaplanıyor. Evet. Dolayısıyla bizim bu göz yaşımız kabaca 0.7 mikron kalınlığında ve 3 katmandan oluşan bir tabaka. Bu başlı başına bir mucize.
Maşallah.
Üst kısmındaki yağ tabakası bunun buharlaşmasını önlüyor. Ve yaklaşık gözümüzü kırpmaz isek bir 10-15 saniye içerisinde normal şartlar altında gözyaşı film tabakası yırtılıyor ve kurumaya başlıyor. Göz kırpmamız ile
o tekrar yenilenmiş oluyor.
Ve mükemmel bir optik kalitesi alıyor.
Maşallah çok özel bir hastalık. Ne kadar bir göz kırpmak gerekiyor? Yani bu ideal bir şey var mı öyle sayısı?
Yani bu tabii ideal sayısı ortalama sayısı 12 ile 20 arasında. Bu meşguliyet durumuna göre, şahsın rahatsızlığına göre değişebiliyor. Tabii kuru göz hastalarından biz özellikle istediğimiz şey göz kırpmayı unutmamaları.
Evet.
Çünkü
evet.
Erken yaşta görülen kuruma şikayetinin bir sebebi de bu bilgisayar kullanımının artmış olması.
Tabii.
İşte bu refraksiyon kusurlarının düzeltilmemiş olması.
Evet.
Nasıl olsa görüyorum diye düzeltilmemiş refraksiyon kusuruyla ısrar edince de bu tür şikayetlerde artış meydana gelebiliyor.
Evet.
Gözyaşının yeterli miktarda üretilmesi de çok önemli değil mi?
Şimdi
yani
yeterli,
fazla üretilmesi ya da eksik üretilmesinde belirli hastalıklar ortaya çıkacak. Yani o da bir
değiştiremediğimiz aslında, evet. sebepler arasında hastalıklar olarak yani gözyaşının ne olduğunu söyledikten sonra bir de nereden salgılandığını
evet.
ifade edelim. Gözümüzün üst göz kapağının dış tarafının altında kalan analar gözyaşı bezi var. Bunun içinden sulu kısmı önemli miktarda immünoglobulinlerle birlikte buradan salgılanıyor. Bu gözyaşının sulu kısmının gözün üzerine yapışmasını sağlayan çok ince bir tabakayla göz üzerine tutunması lazım. Aksi takdirde nasıl yağın üzerinde suyun durması mümkün değil.
Evet.
Bunu yapıştıracak bir şey lazım. Buna biz mukoproteinler diyoruz. Bu konjonktiva dediğimiz gözün evet. üzerine örten zarda bulunan hücrelerden, özelleşmiş hücrelerden salgılanıyor. Bu materyal tabii önce göz dokusunun üzerine güzelce yapışarak sulu kısmın üzerine oturmasını sağlıyor. Bu materyalin kalınlığı yaklaşık 1/10 mikron. Yani ne kadar ince.
Evet.
Evet. Ama fonksiyonu çok önemli. O olmadığı zaman gözyaşı yapışamıyor. Yani dağılamıyor. Dağılamayınca da tabii görevini yapamıyor.
Bu şimdi başta başta bir yaralış mucizesi. Yani orada öyle bir uyum var ki, ahenk var ki mukoprotein diyorsunuz. Yani bunun normal bir insan bilemez yani nasıl bir şey siz salgılayacaksınız ki onun işte su kısmını onun üzerine yapıştıracak. O hücrelere o görev verilmiş. O genleri sadece o hücreler açıyor vücutta. Başka bir böbrek hücreleri kullanmıyor mesela o genetik bilgiyi. Sadece o hücrelerde o gen açıldığı için mukoprotein denen çok özel kimyasal moleküller salgılanıyor ki o sıvı onun üzerine yapışabilsin. Şimdi burada bir tasarım harikası var. Yani bir amaç var. Bu müthiş bir yaralış mucizesi başlı başına. Bu olmasa sadece körlük oluyor zaten.
Zaten gözün içerisine girmeden daha ışık göze girmedi. Bunlar ışığı göze girmesini sağlayacak, gözü muhafaza edecek olaylar.
Evet, daha yani dışındayız daha, yani. Daha hiç,
şimdi başındayız, alfabenin A'sındayız yani. Evet.
Bir tek o olmasa, her şey tamam olsa gene olmuyor görme. Yani aşama aşama olmuş olamaz. Blok halde yaratılmış olması
evet,
gerekiyor.
Yani bu sadece en basit gözün hayatta kalmasını, şeffaflığının sağlanmasını devam ettirecek mucizevi bir olay.
Maşallah.
Evet, maşallah.
Tabii bu hani mutasyon diyoruz ya, burada meydana gelecek, proteinde meydana gelecek bir değişiklik. Bu maddenin görev yapamaz hale gelmesi. Bireyin doğrudan körlüğüyle sonuçlanır. Körlükle erişkin yaşa gelmeden yani evet. genetik değiştirilmiş genetik bilgiyi bir sonraki nesle aktaramadan ölümüyle sonuçlanır. Dolayısıyla zararlı ortaya çıkar. Tabii bu da işin mucizevi boyutu. Şimdi tabii konuyu yine dağıttık. Bir toparlayalım isterseniz. Bu sulu maddeyi gözün üzerine yapıştırmak için mukoproteinden bahsettik. Mukoproteinin üzerinde daha çok, daha kalın olan tabaka gözyaşının sulu tabakası. Verdiğimiz ilaçlar da sıklıkla bu sulu tabakaya etki eder.
Evet.
Bunun üzerinde bir de bu sulu tabaka göze yapıştıktan sonra bunun buharlaşmasını önlemek için üzerine bir yağ tabakası koymamız gerekiyor. Bunlar da genelde fosfolipitlerden oluşuyor. Bunlar da sıklıkla kirpik tiplerinde bulunan yağ bezlerinden salgılanıyor. Bu özellikle daha sonra bahsi geçecek alerjik ve hastalıklarda bu durum
önemli. Peki bu salgılanan gözyaşı nereye gidiyor?
Şimdi bu salgılanan gözyaşı işi bittikten sonra fornix dediğimiz alt göz kapağının iç kısmında toplanıyor. Orada gözyaşı kanalının içerisine kapak hareketleri vasıtasıyla aktif hareketlerle pompalanıyor. Burun içerisine doğru pompalanıyor.
Yani şimdi, mükemmel bir sistem var. Hem üretim aşamasında aynı zamanda, hem de akımını yani tabii, oradan alıyor. Onu.
Göz kırparken aynı zamanda hem cilalama işlemini yapıyor. Mekanik temizlik işlemini yapıyor. Aynı zamanda işe biten sıvıyı da alıyor, pompalıyor ve yıkıyor. Yani, mükemmel bir
sistem. Göz kapağının da eksik olması gerekiyor. Göz kapağının yapısı.
Tabii hepsi.
Onu çalıştıran kaslar.
Aynı anda.
Yani bir bütüncül yaklaşım gerekiyor.
Evet.
Yani kuru göz dediğimiz zaman sadece gözyaşının salgılanması değil.
Evet.
Olayı bir bütün olarak ele almak gerekiyor. İşte bunun için de özellikle vurguluyoruz hastalarımıza kendi kendinize tedavi olmaya çalışmayın. Mutlaka profesyonel bir yardım alın.
Tabii ki.
Onu vurgulamamızın sebeplerinden tanesi de bu. Evet.
Şimdi gözyaşını hakikaten çok detaylı tarif ettiniz. Peki kuru göz hastalığı, kuru göz hastalığı ya da kuru göz sendromunun belirtileri nelerdir? Hastalar yani nasıl belirtiler gördüğünde kendinde o sendromun olduğunu düşünebilirler, hastalığın olduğunu.
Şimdi bir kere hastalar gözlerinde yanma, özellikle iğnelenme hissederler. Daha sonraları gözlerde kızarıklık, özellikle kirpiklerde yapışma, fotofobi diyeceğimiz ışıkta kamaşma şikayetinden yakınabilirler. Bunun dışında hasta sürekli olarak yani uykusunu uyusa bile yorgunluk hissinden bahsedebilir. Bu da önemli çünkü ya uyuyorum ama bir türlü dinlenemiyorum gelir hastalarımız. Bunun dışında tabii detaya girersek bunların ayrıca her birinin patogenezine de girebiliriz ama bilmiyorum vaktimiz var mı? Başka konuşacağımız şeyler olur mu ama sırası geldikçe bunları da açıklamaya çalışırız.
Peki çocuklarda sık rastlanan bir durum mudur?
Çocuklarda pek sık rastlamıyoruz. Evet. Çünkü çocuklarda rastladığımız zaman genelde üretimle ilgili, yapımla ilgili çok ağır problemler olur. Mesela gözyaşının, gözyaşı ana salgı bezinin infiltratif hastalıkları dediğimiz tümörlerle infiltrasyonu, kanalının tıkalı olması ya da ağır enzim eksiklikleri, lizozem enziminin eksik olduğu veya immünglobulin salgılanmasında özellikle immünglobulin A salgılayan sistemde bozukluk olması gibi durumlar da ortaya çıkar ve çocuklardaki tabii çok ağır seyreder. Neredeyse hayatla bağdaşmayacak sıkıntılı durumlar ortaya çıkartabiliyor.
Evet. Mesela siz karışımının ne kadar mükemmel olduğundan bahsettiniz. Hakikaten immünglobulinlerin olması da bir mucize. Yani orada mikroplardan koruyacak bir sistem de yerleştirilmiş yani oluşturulmuş.
Havada çok miktarda toz ve bakteri, virüs, çeşitli kimyasallar bol miktarda bulunuyor.
Evet. Bu şekilde koruma sağlanmış.
Bunları sürekli olarak yıkayarak hem mekanik olarak yıkıyor hem suyla yıkıyor hem de mükemmel bir optik yüzey elde ediyor. Yani mikroskopik olarak baktığınızda dokunun böyle girintili çıkıntılı olması gerekir ama bu gözyaşı tabakası o girintili çıkıntılı yerleri doldurarak düzgün bir optik yüzey elde etmemizi sağlıyor. Bu düzgün maşallah. Optik yüzeyde kaliteli görüntü sağlıyor.
Evet maşallah.
Maşallah. Teşhis nasıl konuyor? Yani göz kurulundan şüphelendiniz. Nasıl?
Bir kere az önce de dedik ya hasta bir kere kendi kendini tedavi etmeye uğraşmasın.
Evet.
Mutlaka bir profesyonel yardım alsın. İşin profesyoneline gelince detaylı bir göz muayenesi gerekiyor. Yani refraksiyon kusurundan başlayıp biyomikroskopik muayenesi. Daha sonra bu gözyaşının miktarını ölçen testlerimiz var.
Gözyaşını nasıl ölçüyoruz? Yani
gözyaşın bu Schirmer testi dediğimiz evet. testler evet. var. Bunu hastaları muayenesini bitirdikten sonra loş bir ortama alıp bu test kağıtlarını koyup miktarını ona göre belirlemek gerekiyor ama bundan önce tabii buna gerek kalmadan da biyomikroskopik muayeneyle
anlaşılabiliyor.
Evet. Yani biyomikroskopta baktığımız zaman gözyaşının miktarı konusunda mikroskopta onu görebiliyoruz. Ancak şüphede kaldığımız durumlarda veya bilimsel bir çalışma yapıp takip etmek istediğimizde bunu ölçebiliyoruz. Yani ölçme işini çok sık yapmıyoruz artık poliklinik pratiğimizde. Ancak şüphede kaldığımız vakalarda bulunuyoruz.
Evet. Ne zaman ne zaman tedavi gerekiyor? Yani hangi aşamada?
Teşhis koyduğumuz zaman tedaviye de başlamamız gerekiyor. Tabii tedavi konusuna geçtiğimizde apayrı bir olay. Başta dedik ki bu konuyu seçmemizin sebeplerinden bir tanesi bunun kronik bir durum olması. Yani hastalar tedaviyi bıraktıkları anda
tekrar oluşabiliyor.
Evet.
Bunu hastaya en baştan hatırlatmak gerekiyor. Tekrar tekrar vurgulamak gerekiyor. Çünkü bunu söylemezsek ya diyor doktor bana ilaç verdi ben kullandım ama iyileşmedim diyor. İlaç bitti benim şikayetlerim tekrar başladı. Tekrar ben ilaç mı kullanacağım şeklinde evet. tekrar bize geliyor. İşte burada profesyonel yardımın önemi burada başlıyor. Önce hastanın durumunu, anamnezle durumunu değerlendirmek gerekiyor. Hastanın yaptığı iş burada önemli. Mesela sabahtan akşama kadar bilgisayarla uğraşan bir genç hasta bu şikayetlerden yakınıyorsa muhtemel bu meşguliyetle ilgili de bir olay.
Önlem alması gerekiyor.
Bunun için önlem alıp hastayı işte nasıl oturması gerektiğinden, bilgisayarı nasıl kullanması gerektiğine kadar detaylandırmak gerekiyor.
Bunlarla bahsedelim, önemli mi?
Evet,
mesela
tabii,
siz,
biz de
bilelim. Sizler için önemli. Nasıl, evet.
İlaç tedavisinin dışında asıl diğer...
Tabii bunlar çok olmayacak basit önlemler. Evet. Mesela şu anda sizin yani profesyonel bilgisayar kullanımı açısından hatalı bir dilimizi kullanıyorsunuz.
Öyle mi?
Evet. Yani isterseniz düzeltin.
Tabii ki.
Sürekli kullandığınız zaman bakış açısını şu şekilde tutmanız evet. gerekiyor. Bunun sebebi bu şekilde yaparsanız kapak aralığı azalıyor.
Ama hocam ekranı göremiyorum o zaman.
İşte onu mesafeyi ayarlayarak evet. veya oturma yüksekliğini ayarlayarak evet. yapabilirsiniz.
Tamam.
Evet. Şimdi
dik olacak.
Dik ve mümkünse açısı. Dikten evet. Bir 5-10 öne derece kadar açılı olacak, açılı olacak evet. ki kapak aralığı az açılsın ve evet. böylece sık sık kapatıp açarak gözün ıslanmasını artırabilirsiniz. Mesela bu
evet,
önlem.
Doğru.
Mesela burada klima var. Mesela şimdi evet. yaz günü her tarafta klima çalışıyor. Bu klimalar ortalığın nemini de aşırı şekilde topladığı için veya rüzgara direkt yüze geldiği evet. zaman o da kuruma artıyor. Evet. Yani burada lehte ve alehte faktörler evet. var. Bunları lehte olan faktörleri artırıp alehte olan faktörleri azaltarak bazen ilaçsız bile
tedavi
etmeniz evet. mümkün olabiliyor. Şimdi tabii ilaca da sürekli olarak yüklenmek hem maddi külfet hem şahsa bir külfet. O yüzden yani detaylı anamnez, detaylı fizik muayenenin önemi burada tekrar vurgulamak isterim.
Bilgisayar, klima, başka hangi
hastanın mesela yaşadığı, yaptığı evet. işle de ilgili mesela benzin satan birinde bu tür olaylara karşılaşıyorsa muhtemelen bu benzin veya solvent buharının veya boya işi yapıyorsa
evet.
Boya sektöründe çalışıyorsa bu solventin buharlaşıp göze gelerek oradaki yağ tabakasını görev yapamaz hale getirmesi mesela önemli bir faktör.
Evet.
Bunu sormazsanız, göz ardı ederseniz sürekli ilaç başlarsınız. Veya hasta kendisi ya bu ilaç evet. bana iyi geliyor diye kullanmaya başlar. Problem çıkartır. Bunun dışında tabii bir kuruma bir kere başladıktan sonra gözde bir refleks mekanizma var. Yani orada da ayrı bir mükemmellik var. Kuruma hissedildiği anda biz bunu batışma olarak hissederiz. İğnelenme, evet. yabancı cisim hissi gibi. Biz farkında olmadan beyne sinyal gider, bir refleks artı çalışmaya başlar. Ve refleks mekanizma ile aşırı miktarda gözyaşı salınır ve bu durum ortadan kaldırılır. Evet. Bu da tabii ayrı bir mucize. Özellikle evet, hastalarımız bir de bunlar şikayet ederler. Evet. Ya zaten benim gözüm daha çok sulanıyor. Siz bana kuru göz teşhisi koydunuz. Benim gözümde sulanma evet. şikayetiyle geldim diye evet. söyler. Halbuki bu normalde kullanılmaması gereken mekanizmanın aşırı kullanılmasıyla ortaya çıkan bir sulanmadır. Onda tabii o poliklinik yoğunluğu altında hastaya izah etmek gerekiyor. Ama burada evet. bu fırsatını bulmuşken bazı kuru göz sendromu durumlarında gözde sulanma şikayeti de ortaya olabilir. Çıkabilir. Evet. Bunun da mekanizması budur. O yüzden hastalarımızın endişe etmemesi gerekir. Ve profesyonel yardımın önemi burada tabii daha çok ortaya
Doğru.
çıkıyor.
Bu kullanılan gözyaşlarının nasıl özellikleri oluyor? Mesela yapay göz damlaları var. Bir de otolog serum göz damlalarından bahsediliyor.
Yapay evet. piyasada bulunan gözyaşı ilaçlarının çoğunluğu çok özel durumlar hariç gözyaşının sulu kısmına yerine koymayı evet. hedefler.
Yan etkileri var mı uzun kullanımda?
Bir kere yan etkisi en önemli maddi yan etkisi var. Tabii bunu sürekli olarak yanında taşımak, ilaca bağımlı olmak bunlar da ilave etkiler. O yüzden her şeyi sebebe yönelik olarak bulup ortaya çıkartıp ona göre bir tedavi geliştirmek gerekir. Mesela bizim hastalarımızdan özellikle istediğimiz şeyler özellikle bayan hastaların muayeneye gelirken makyaj yapmadan gelmeleri bizim için çok önemli. Evet. Çünkü muayene esnasında birçok klinik bulgunun evet. kaybolmasına, atlanmasına sebep olabiliyor.
Evet.
Bir de tabii hazır bu konuya da girmişken makyaj konusu var özellikle bayanlarda. Gündüz makyajın işi bittiği zaman yatmadan önce mutlaka bunu güzelce temizlemek gerekiyor. Çünkü evet. kullanılmadığı halde bunun içerisinde bulunan çok fazla kimyasal madde var. Bunların hangisinin ne miktarda alerji yapacağını, nereye dokunacağını çok fazla bilmiyoruz. Yani ne kadar kaliteli olursa olsun işi bitince bunları temizlemek evet. çok önemli.
Tabii.
Yani hiçbir şey bulunamıyorsa bir bebek şampuanı bile bu işi Evet. yapabiliyor. Etkili oluyor. Yani ama bu iş için özel üretilmiş şampuanlar var. Değişik markalar var tabii.
Burada. Göz sağlığı için yani önemli.
Bunlardan kullanıp yatmazdan önce temizlemek istiyorsanız ertesi gün tekrar yapabilirsiniz. Ama yatmadan önce bunları temizleyin ki yarın ertesi güne evet. göz kendisini yenilemiş, dinlendirmiş olarak yeniden kullanımınıza hazır olarak kendini evet. Hazırlasın.
Ben şey sormak istiyorum. Hem göz kusuru olan bir hastada aynı zamanda göz kuruluğu da varsa
evet.
Bu hastaların lens kullanmasında bir sorun olur mu?
Şimdi göz kuruluğu olan hastalara zaten kontak lens tavsiye etmiyoruz.
Evet.
Ayrıca mesela göz kuruluğu olan kişilere eğer sebebini bulamamışsak mesela diyelim bu bir meşguliyetle ilgili bir şey değilse veya ortamla ilgili bir şey değilse gözyaşının salgılanmasında bir problem varsa
evet.
önce bunu düzeltmemiz evet. gerekiyor ki ondan sonra kontak lens verebilelim. Ondan sonra refraktif cerrahi uygulayabilelim. Ama her halükarda başlangıçta gözlük vererek bu refraksiyon kusurunu düzeltmemiz gerekiyor. Refraksiyon kusurunu düzelttikten sonra da mesela bu bazı evet. refraksiyon kusuruna bağlıysa o da düzelebilir. Çünkü refraksiyon kusuru özellikle ileri derecede olan refraksiyon evet, kusurları da buna sebep olabilir. Mesela şahsın presbiyopisi vardır ama gözle kullanmamak için direniyordur.
Evet.
Bu da tabii şikayetlerini artırır. Gözdeki sulanma şikayetlerini, batışma şikayetlerini artırır. O zaman diyoruz ki hastaya sen şöyle önce bir gözlüklerini bir kullan bakalım.
Evet.
Buna bağlıysa zaten sorunu çözmüş oluruz. Evet. Değilse geldiğinde bir bakarız tekrar. Diğer detaylı tetkiklere geçeriz. Onlar da bir şey bulursak ilacımızı o zaman başlarız. Yoksa ilacı tabii ki hemen vermek istemiyoruz. İlacı hemen yazıp verip göndermek işin kolay yönü. Yani ilmi yönü olan tarafı değil, işin kolay tarafı. Tabii kolay tarafı olmakla birlikte şahsın bütçesinde zararı var. İlaca bağımlı hale getirmek gibi bir zararı da var. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor.
Evet. Yani yapay göz damlalarında tabii dediniz yani sulu özellikle
özellikle sulu kısmı,
faydalı kısmı var. Ama onların içinde bulunmayan faktörler de var.
Tabii.
Bu otolog serum damlalarının kullanılmasından da bahsediliyor. Bunların bir faydası
çok,
var mı?
Ağır vakalarda kullanıyoruz. Bazen evet. Öyle ağır vakalar oluyor ki mesela içerisindeki immünolojik gözyaşı ana gözyaşı sistemi tamamen bloke olmuş oluyor.
Evet.
Bu takdirde ona benzer bir sıvıyı sürekli olarak elde edebileceğiniz ve çok sık kullanabileceğiniz bir yer işte otolog serum akla geliyor.
Kişinin kendi serumundan. Evet.
Kişinin kendi serumundan yararlanıyoruz. Bunlar çok ağır vakalar ve çok yakın takip edilmesi gereken vakalar.
Tabii pahalı da bir tedavi değil mi?
Tabii pahalı bir tedavi. Yakın takip gerekiyor çünkü enfeksiyon riski var. O seruma evet. Koruyucu madde koyamayacağınız için sık sık yeniden hazırlamanız gerekiyor. Evet. Hazırlarken asepsiye, antisepsiye dikkat etmeniz doğru. Gerekiyor. Bu ayrı bir evet. Konusu. Şimdi tedaviyle ilgili olarak konuşurken bir de bu çevre faktörlerinin düzenlenmesi var. Onu kısaca bahsedelim.
Evet.
Mesela bu klimadan uzak kalmak, klimanın rüzgarını direkt yüzümüze almamak,
evet.
İşte vantilatör kullanımı, ortamın toz yükünü azaltıcı tedbirler almak.
Evet.
Tabii toz yükü demişken burada hemen aklımıza alerjenler geliyor. Özellikle kapak ve konjonktiva iltihaplarına sebep olan alerjenler çok önemli. Bir kere iltihaplanma başladıktan sonra bir kısır döngü oluşuyor. Göz yaşının buharlaşmasıyla birlikte bu koruyucu maddeler,
evet.
iltihap önleyici, iltihap geliştirici maddeler göz yaşında daha konsantre hale geliyor. Konsantre hale gelince evet. iltihap daha fazla artıyor.
Evet.
Enfeksiyon.
İltihabın daha fazla artması kurumayı daha fazla artırıyor. Bunun için işte kısa süreli iltihabı baskılamak için eğer başka bir kontraindikasyon yoksa kısa süreli kortizonlu damlaları kullanıyoruz.
Evet.
Tabii burada bu kortizonlu damlalarla özellikle sıkıntımız şu. Hastalara mesela kısa süreli kullanın dediğimiz halde mesela belli bir süre veriyoruz bu damlayı. Bir hafta kullanın, 10 gün kullanın ve sonra kesin tekrar kullanmayın. Hastalara bakıyoruz. Bu ilaç benim gözüme çok iyi geliyor diye, rahatlatıyor evet. diye bakıyorsunuz. 3 ay, 4 ay kullanan hastalarımız ortaya çıktı.
Evet, bu tabii kortizonun yan etkileri tabii.
Kortizonun yan etkileri başlıyor bu evet. sefer. O zaman bizim hastalarımızdan özellikle istediğimiz şey lütfen ilacı verilen sürede kullanın.
Evet.
Daha fazla kullanmayın. Bu rahat ediyor diye hele şu gözüme çok benim gözüme çok iyi geldi.
Doğru.
Bir komşuya veya bir yakınınıza da tavsiye etmeyin diyoruz.
Evet.
Özellikle bunu hastalarımızdan evet. istiyoruz. Bence bu tür programların en önemli faydası sürekli yapılan yanlışları da
değil
ortaya
mi?
Koyarak bunların düzeltilmesiyle ilgili topluma mesajlar verebilmek.
Tabii. Yani tabii gözümüz çok önemli bir organ, çok hassas bir organ. Orada oluşabilecek en ufak bir rahatsızlık ve yanlış tedavi dediğiniz gibi Allah korusun çok ciddi sorunlara neden olabilir. O yüzden de söyleneni tam uygulamak, ne kadar, kaç gün söyleniyorsa, kaç kere günde damlatılması gerekiyorsa, nasıl bir tedavi ise onu tam yapmak, değil mi?
Tabii. Şimdi bir de diğer kullanılan sistemik ilaçlar var. Mesela
evet.
bunlar da göz yaşını azaltarak etki edebiliyorlar. Özellikle hormon ilaçları, antihipertansif
evet.
ilaçlar, kalp ilaçları, merkezi sinir sistemini etkileyen epilepsi ilaçları, antidepresanlar, antihistaminikler bunlar özellikle gözyaşı salgılaması üzerine etki ederek kuru göz rahatsızlığına sebep olabiliyorlar.
Tabii.
O yüzden hastalarımız mutlaka kullandığı ilaçlar konusunda hekime bilgi vermeliler. Yani kullandıkları ilaçları söylemeliler. bunlar atlanırsa boşu boşuna ilaç, yani o ilacın yapısı değiştirilerek, aynı etkiye eden başka ilaç verilerek durum değiştirilebilir. Veya eğer bu böyle bir kuru göz yapıcı etkisi olan ilaç varsa, evet, repete eden hekimin hastaya bunu hatırlatıp gerekirse, ihtiyaç duyarsa bir göz hekimine, evet, gelmesini söylemesi gerekiyor.
Bazı şeylerin daha da faydalı olduğu söyleniyor. Mesela ağızdan alınan mesela balık yağ haplarını. Hatta bunu kullanan hanımlarda daha az görülmüş göz kuruluğu. Buna katılıyor musunuz? Böyle çalışmalardan bahsediliyor.
Literatürde bu tür, evet, çalışmalar var. Ama bu işin mekanizması şu. Biraz belki tıbbi terimlerde kullanmak zorunda kalacağız. Böyle olunca lütfen hatırlatın, biraz daha düzeltelim. Şimdi omega 3 dediğimiz yağlar erime özelliği düşük yağlar. Yani düşük sıcaklıkta eriyen yağlar.
Evet.
Şimdi bundan önce düzeltilmesi gereken kapak kenarındaki iltihaplanma faktörü var. Yani bence direkt omega 3 başlamaktansa önce kapak kenarındaki iltihapları bir tedavi etmek gerekiyor. İşte iltihabın kaynağı ne olabilir? En sık rastladığımız sebep alerjik sebepler. Evet. İkincisi bakteriyel sebepler. Paraziter sebepler. Bunların etki mekanizması nasıl? Şimdi etki mekanizması şu şekilde oluyor. Bu alerjik sebeplerde veya bakteriyel sebeplerle bir takım vücut kendisini korumak için enzimler üretiyor ya da bakteriler bir takım enzimler üretiyor. Bu bakterilerin ürettiği enzimler gözyaşını örten yağ tabakasının salgılanmasını geciktiriyor. Bunu nasıl yapıyor? Maybaum bezleri ya da kirpik tiplerinde bulunan yağ salgılayan bezlerin içerisinde üreyen bakteriler ya da parazitler bir bezin ağzını tıkayabiliyor. Ya da kullandığımız makyaj malzemeleri diyelim alerji yaparak, evet, orada birikinti yapıyor ve bezin ağzını tıkıyor. Evet. Tıkayınca otomatikman yağ tabakasının salgısı azalıyor, bozuluyor. Bu arada çevre faktörleri de etkiliyse, diğer faktörler de üst üste binerse yağ tabakasındaki bir bozulma gözyaşının çabucak buharlaşmasına ve kişinin şikayetlerinin başlamasına sebep oluyor. Tabii kişi bunu aldırmazsa olay kısır döngü biçiminde hızla gelişiyor. Allah'tan ülkemizde sağlık hizmetleri ve hekime ulaşmak bir hayli kolay. Çok ağır vakalara rastlamıyoruz. Ben geçtiğimiz ayda Sudan'da geçici görevle bulundum.
Öyle mi?
Orada mesela şahıslar bu tür şikayetlere fazla aldırmıyor veya imkanı olmadığı için, hekime gitmediği için. Yani ben delinen göz gördüm yani o şekilde. Delinmeyip iltihap yapmış artık. Son raddeye gelmiş. Ne yapabilirim diye gelmiş. Yani halbuki daha önceden, daha baştan ulaşabilse, evet, hekime, o duruma gelmeyecek.
Bir de sağlık koşulları, hijyen koşulları da o kadar iyi olmadığı için.
Hijyen koşulları da iyi olmadığı için hızla, evet, gelişiyor tabii. Şimdi oradaki durumu görüp, evet, bir ülkemizdeki durumu görünce yani diyebilirim ki ülkemizde yaşamak bir cennette yaşamak, tabii, gibi. Bunu da burada, evet, dinleyicilerimize, seyircilerimize iletelim.
Evet, gerçekten çok güzel bir ülkede yaşıyoruz.
Evet, çok güzel bir ülkede yaşıyoruz.
Maşallah. Evet.
İnsanlarımız çok, evet, güzel. Tabii. Ne kadar herhalde ufak tefek kavgalarımız oluyorsa onlar da işte tuzu biberi diyoruz yani. Önemli, evet, önemli değil diyoruz. Evet. Yani en azından insanları da bu şekilde sevmeyi öğrenmek gerekiyor.
Tabii. Ben Dekar tedaviye yönelik bir soru daha sormak istiyorum.
Tabii.
Takip ediyoruz yakınlarımızda, evet, olanlarda. Bazen bazı vakalarda tabii farmakolojik adı, yani ticari adı değil de farmakolojik adı siklosporin olan bir ilaç var. Evet. Burada iltihabi şeyleri azaltıyor. Gözdeki iltihabi gelişimi
yani şimdi şöyle azaltıyor. Önce
hangi vakalarda kullanıyorsunuz?
Şimdi zaman? İltihabi vakalar dediğimiz iltihabın sebebini bulamadığımız, evet, bir şekilde önleyemediğimiz vakalarda kullanıyoruz. Biz konvansiyonel tedaviden bahsedelim. Ondan sonra da siklosporinin de yeri, evet, gelince ilave edelim. Şimdi bu dedik ki az önce bakteriyel sebepler var. Mesela bakteriyel sebepleri kısa süreli antibiyotik kullanımıyla ve kortizon kullanımıyla iltihabı baskılayıp, evet, kapak hijyeni dediğimiz işte ılık pansumanları hiç değilse günde bir kere uygulayıp,
evet,
arkasından şampuanla yıkayıp temizledikten sonra Nasıl mesela ayağımız akşama kadar bizi taşıyor. Akşam gidince ayaklarımızı yıkıyoruz. Yani işte göz kapaklarının da böyle bir ihtiyacı oluyor. Sabahtan akşama kadar biz farkında olmasak da günde aşağı yukarı ne kadar şimdi hesaplamak lazım dakikada üzerinden. Birçok kez açılıp kapıyor, ortalığı temizliyor. Bizim de akşam lütfedip yani onları bir temizlememiz lazım. Bir şükür olarak, teşekkür olarak temizlememiz lazım ki bu iltihabı önlemekte önemli bir iş yapmış olalım. Önemli bir hizmet yapmış olalım. Şimdi sorunuza gelecek olursak dedik ki işte iltihabın sebebini bulduk, tedavi ettik. Bu sefer iltihabın sebebini bulamadık.
Evet.
Bütün bu tedbirleri aldık. İşte kortizon tedaviler kullandık, bakteri tedaviler kullandık. Antibakteriyel tedaviler kullandık. Temizliğini yaptık. Suni gözyaşlarını denedik. Ama sonuçta iltihabı yine kontrol edemiyoruz.
Evet.
O takdirde bu siklosporin dediğimiz immün modülatör ilaçlar immün sistem üzerinden etkilerek yani kortizon gibi direkt iltihabı baskılayarak değil immünolojik sistem üzerinden etkilerek iltihabı baskılamaya yönelik ilaçlar çaresiz kaldığımız vakalarda deniyoruz. Dediğimiz gibi tedavi öncelikle basit olandan, ucuz olandan daha komplike ve daha ileri yan etkileri olanlara doğru gidiyor.
Tabii.
Neticede artık bu devirde birçok hastalığın tedavisi, sebepleri yapılan bilimsel çalışmalarla anlaşıldı. Ve tedavi imkanı da çok şükür doğdu.
Evet, çok şükür. Doğru, hakikaten büyük ilerlemeler kaydedildi. Peki, bütün bunların yanında mekanik olarak bir önlem alınabiliyor mu? Yani gözün, mesela dediniz ya, gözü delinmiş olan hasta bile gördüm. Yani gözü kapamak, oraya böyle bir lens gibi bir şey koymak.
Çevre faktörlerini düzeltmek için dedik ki ortamın rutubetlendirilmesi söz konusu. Bunu basitçe mesela kış günü kaloriferin üzerine koyacağınız bir miktar su ile yapabiliyorsunuz veya soğuk buhar üreten sistemlerle.
Doğru, çok basit bir önlem tabii.
Evet.
Bunu yapabiliyorsunuz. Dediğiniz gibi işte bilgisayar kullanımından tutun da kişinin meşgul olduğu işiyle ilgili göz önüne almanız gereken faktörler var. Bu
kimyasallardan uzak durmak.
Kimyasallardan uzak durmasını öğütlüyoruz. Bir de tabii bu kapalı, her tarafı kapalı gözlükler var. Etrafı kauçuk. İçerisinde rutubetli bir oda oluşturarak da tedavi etmek mümkün. Yalnız bu hastalar pek kabul etmiyor. Yani kozmetik görünüme hoş olmadığı için diğer önlemleri tercih ediyorlar.
Evet.
Kitaplarda veya tarihe önemli olarak görüyoruz ama birkaç hastada denedikten sonra vazgeçtik. Çünkü hastalar genelde uygulamaktan imtina ediyorlar.
Evet. Gözyaşının daha çok salgılanmasını veya daha uzun kalmasını sağlayan metotlar var mı?
Daha uzun kalmasını sağlayan metotlar bir kere vücudun kendi eksiğini yerine koymak.
Evet.
Bu da nasıl oluyor? İşte dedik çalışmayan bezler varsa çalışmama sebebini ortaya koymak. Alerjik bir reaksiyonsa alerjiye yönelik tedaviler yapmak. İşte bakteriyel bir sebepse bakteriyle ilgili sebepleri ortaya koymak. Bu aralar bu paraziter sebepler de önem kazandı.
Evet.
Özellikle bu Demodex türü canlılar var. Bu Demodex folliculorum. Kirpik diplerinde de yerleşebiliyor. Özellikle çocuklukta ortaya çıkan veya ileri yaşlarda ortaya çıkan bu halk arasında arpacık dediğimiz, bizim tıp dilinde hordeolum dediğimiz rahatsızlıklara da sebep olabiliyor. Bunlar çok küçük canlılar. Tabii ama mikroplardan da büyük. Kirpik diplerinde bu bezlerin içerisinde yerleşerek buradaki lipid tabakasını tüketiyorlar. Tüketmekte bir yana tabii o bezi çalışamaz duruma getiriyorlar. Harabe ediyorlar. Bir de bunlar normal antibiyotiklerden de etkilenmedikleri için birçok antiseptiğe dirençli oldukları için bu aralar moda çalışmalardan bir tanesi.
Peki ne yapmak gerekiyor? tedavisi yani için. Işte, yani antibiyotiklerden o kadar fayda olmuyor.
Bu için özel üretilmiş çay ağacı yağı içeren şampuanlar var.
Evet.
Onlarla yıkamak bir yöntem. Bir de eğer şahsın immün sistemi çok zayıfsa, diyelim bir uzun süre bir kortizon tedavisi almış ise ya da bir kanser hastalığı varsa ya da bir başka sebepten, yaşlılıktan da olabilir veya ileri devrede diyabetten de olabilir. Vücut direnci düşmüş ise
bağışıklığını güçlendirir.
Vücut direnci düşmüş ise bu antiparaziter olarak kullandığımız ilaçlar var. İvermektin türü şeyler. Tabii bunlar rutine girmemiş tedavi.
Evet.
Ben birkaç hastamda bunu uyguladım. Bir de kendimde de uyguladım. Başarılı sonuçlar oldu. Uygulamayı kendim de yaptım.
Öyle mi?
Evet. Yani sonuç bir hayli iyiydi. Sonra yine bir çocuk hastada uyguladım. Onda da iyi
fayda
sonuçlar
gördüler.
Aldım. Fayda gördüm. Onun için bir çalışma yapmayı da inşallah planlıyoruz bakalım. İnşallah. Ama dediğim gibi rutine girmiş bir tedavi değil mi söylediğim tedavi. İşte cevap alınamayan vakalarda incelemeyle ortaya konulacak, detaylı incelemeyle, araştırmayla ortaya konulacak işler.
Bu evet. Kirpik diplerinde oluşan enfeksiyonlarda bazen işte oradaki şey kanallar tıkanıyor, hı hı, ve orada bazı rahatsızlıklar oluşuyor. Hı. Bunlar tedavi edildikten sonra bazı durumlarda orada böyle kist gibi sertlik ya da bilmiyorum, hı hı, adını siz şimdi nasıl şey yapıyorsunuz? Kistlik, onlar sonradan geçici mi oluyor yoksa başka bir tedavi mi uygulamak gerekiyor?
Şimdi oradaki kistin oluşması, evet, demek bezin ağzının tıkanması, evet, ve içindeki salgının geriye doğru bitkerek orada o bezi çalışamaz hale getirmesi. Zaten aşağı yukarı üst kapakta 30, alt kapakta da 20 civarında, evet, bir bez var. Tabii bu Demodex dediğimiz canlılar eğer fırsatını bulursa hızla çoğalabiliyorlar. Evet. Ve immün sistem de buna karşı koyamadığı zaman kısa sürede bütün bezleri bitiriyor.
Evet.
Böyle bir şey başlatıyor. Yani sebeplerinden bir tanesi olabilir. Dediğim gibi cevap alınamamış vakalarda bence aslında sirkosporin tedavisinden de önce bir kere araştırmak yerinde olur diye de düşünüyorum. Çünkü siklosporin doğrudan iltihabi mekanizmalar üzerinde, yani faydası olan mekanizmaları da bloke ediyorsunuz.
Evet.
Dolayısıyla başka bir sebep varsa onu atlamamak gerekiyor. Daha yani dediğim gibi, evet, tedaviyi basitten karmaşığa doğru götürmek gerekiyor. Yoksa en son yapacağımız şey en başta yapıp
tabii doğru. Evet, tabii siklosporin çünkü bağışıklığı baskılayan bir T lenfositlerini yani yüzeysel mücadeleyi zaten baskılayan bir tedavi dediğiniz gibi. Sebebi bilmeden yapılırsa zararı da olur yani. Hı-hı. Evet.
Yani siklosporin şöyle söyleyeyim. Tedaviden teşhise gidilecek bir araç olmamalı diye düşünüyorum. Ve siklosporin başladığımız hastaları da yakın takip etmemiz gerekiyor.
Evet.
Hastalar ömür boyu mu siklosporin kullanacak? Bir kere bunu belirleyeceğiz. Yani ne kadar kullanacağız? Hastaya bunu iyi hatırlatmamız gerekiyor.
Evet.
Bir ay mı? Bir ay mı? Altı ay mı? O yüzden bence hastalarımızın takip edildikleri yerde sürekli doktorlarıyla temas halinde bulunması da fayda var diye düşünüyorum.
Evet.
Özellikle bu ağır kuru göz vakalarında.
Şimdi başlarken şey anlattınız. Bir üreten bezler var.
Hı hı.
Bir de onları alıp akıtan kanallar var.
Evet.
Diyelim bir gözyaşı az olduğu vakalarda o akıtan kanalları da mesela tıkayarak veya böyle müdahale
şimdi
ederek
bu
onları,
cerrahi, evet, müdahale yöntemlerinden bir tanesi. Evet. Yani her şeyi yaptık ama değiştiremeyeceğimiz faktör şahıs yaşlı. Bez bir şekilde infiltrasyona uğramış.
Evet.
Gözyaşı salgısı az. O zaman ne yapalım? Dışarıdan verdiğimiz sulu gözyaşlarıyla da bu işi takviye edemiyoruz. Veya şahsın ilaç kullanması, sürekli ilaç kullanması, sık ilaç kullanması mümkün değil. O zaman bu tıkaç tedavilerine de başvurabiliyoruz. Bu tıkaç tedavileri cerrahi tedaviler. Öncelikle bir geçici tıkaç kullanıyoruz. Alt punktumları geçici olarak tıkıyoruz. Sonra sonuca bakıyoruz. Eğer olumlu netice aldıysak daha sonra kalıcı tıkama yöntemine geçiyoruz.
Evet.
Bu bir aşama. Yani direkt hemen kanalları tıkama yönünü seçmiyoruz. Tabii.
Peki halk arasında arpacık denilen rahatsızlıkla şalazyon arasındaki fark nedir? Aynı mı?
Yok. Arpacık akut olan. Evet. Yani iltihap hemen oldu.
Evet.
Sarı bir uç verdi diyelim. Antibiyotikle tedavi ettiğinizde veya sebebi neyse, ne düşünüyorsanız, paraziter düşünüyorsanız, evet, antiparaziter ilaç kullanarak akut dönemde tedavi edebiliyorsunuz. Antibiyotikle etkeni ortadan kaldırabiliyorsunuz. Şalazyon döneminde zaten kronikleşmiş oluyor. Bezin ağzı tıkanmış, evet, oluyor. Salgı içeride birikiyor. Bezin salgısı içeride birikiyor. Vücut onu bu sefer yabancı cisim olarak algılamaya başlıyor. Etrafını bir kapsülle sarmaya başlıyor. İşte o dönemde de mecburen cerrahi müdahale gerekiyor.
Çünkü o kistlerin alınması gerekiyor, evet, değil doğru mi? Yani onlar ilaç tedavisiyle
işte başlangıçta, evet, en başta yakalarsak
kronikleştiği yani, için onun cerrahiyle alınması gerekiyor.
Kronikleşmeden yakalarsak, evet, antibiyotik tedavisiyle cerrahiye gerek kalmadan tedavi imkanı doğuyor.
Bol su içmek gerekiyor. Günde en az 2-3 litre tavsiye ediliyor zaten. Yani sağlık açısından. Hı-hı. Peki göz kuruluğa bir faydası var mı bu? Yani suyu yeterli almanın, evet, bol sıvı almanın.
Aşırı sıvı almanın, yani normal sıvı almanın yeterli olacağını düşünüyorum. Aşırı bir sıvı yüklemesi bu sefer
yok, aşırı değil yani. Tavsiye edilen miktar tabii. Tabii. Yani az sıvı almak daha, evet, doğrusu göz kuruluğu meydana getirir mi?
Az sıvı almak öyle göz kuruluğu meydana getirir mi? Bence getirmemesi lazım. Yani, evet, hemokonsantrasyon oluşur. Yani normalin altına düşmediği zaman etki eder. Yani,
normalin altında normalin bir su altına, içimi varsa, evet, vücut
normalin suyu altında yani bir şahs suya karşı bir ne bileyim bir korkusu mu olacak?
Birçok insan yani yetersiz su alıyor. Yani hele sıcak havalarda tabii alışkanlıklardan yani zorlamak gerekiyor insanın kendini.
Tabii normalin altına düştüğü zaman etkiler ama aşırı sıvı almanın gözyaşı salgısını artırıcı etkisi yok.
Evet.
Ama normalin altına düşerse tabii ki o da bir miktar etkilenir.
Evet.
Evet, normal sıvı alan birisinin ben sıvı alımı artırayım, bu efendim kuru gözüme etkisin, böyle bir şey olmaz.
Tabii, yani, yok ben yani normal ideal sıvı, olması gereken, evet, miktarı getirmeden bahsediyorum.
Normal sıvı almayan kişinin tabii ağzı kuruduğu gibi gözü de kurur.
Evet, yani,
aynı mekanizma. Evet.
Refleks genetik mekanizma. Midir göz kuruluğu?
Şimdi genetik olan türleri de var. Şöyle ki nasıl yani boyumuz, bosumuz, işte saç rengimiz, damar yapımız, cilt rengimiz, annemizden, evet, babamızdan aldığımız özelliklere bağlıysa hastalıklarımız da aynı şekilde etkileniyor. Tabii ki mesela hepimizin genetik kodunda hangi hastalıklara meyilli olduğumuz, evet, ortada. Şimdi çevre faktörleriyle karşılaşınca bunlar zaman içerisinde ortaya çıkabiliyor.
Evet.
Yani tek bir faktöre bağlı değil. Tamamen genetik değil, tamamen çevreye bağlı değil. Bütün hepsini birlikte düşünmemiz gerekiyor.
Yani genetikte bir zemin oluşturabiliyor.
Genetikte bir, tabii ki bir zemin oluşturabiliyor.
Evet, herhalde süremizin
sonuna geldik. Evet.
Sonuna geldik. Evet.
Ama göz kuruluğunu çok detaylı anlattınız. Çok, evet, yani öğrenmiş çok olduk. İzlerdi, izleyenlerimiz de faydalanmıştır mutlaka.
İnşallah bir faydamız olmuştur. Tabii biz bir son söz söyleyelim mi, ne dersiniz?
Tabii ki.
Son söz olarak burada elimizdeki bilgilerle özellikle hastalarımızın kendi kendilerini,
tabii ki,
ve başkalarını tedavi etmeye çalışmamaları, mutlaka profesyonel yardım almaları,
evet,
kullandıkları ilaçları iyi bilmeleri ve bunları gittiklerinde göz hekimine söyleyebilmeleri veya yanlarında getirebilmeleri, bunu yapabiliyorlarsa. Bir de hijyene dikkat edilmesi.
İşte, evet.
Bunların hepsi çok önemli.
Klima, ortamın nemlendirilmesi, hijyen olarak işte makyajla yatılmaması, makyajla olarak yatılmaması,
bunun mutlaka temizlenmesi.
Özellikle tabii burada bilgisayar, evet, kullanırken bilgisayarın okuma açısının ayarlanması. Tabii oturuş şeklinin de ayarlanması, evet, gerekiyor. Bunların hepsini bir bütün olarak, evet, ele alacağız. benim söyleyeceklerim kısaca bunlar. Daha sizin de aklınıza gelen bir soru varsa.
Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Bana bu fırsatı
çok çok teşekkür ederim. Hakikaten sık bir sorunu çok detaylı olarak konuşmuş olduk. Çok faydalı
çok
oldu.
Çok detaylı değil de basitçe ihtiyaç duyulan bilgiyi ihtiyaç duyan kişilere.
Mutlaka faydalanmıştır izleyenlerimiz inşallah.
Amacımız buydu. İnşallah faydası olmuştur diye düşünüyorum.
Evet, çok teşekkürler. Bir Yaşam ve Sağlık programının daha sonuna geldik. Gelecek hafta bir başka konuğumuzla buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.
İyi akşamlar.
Yani burada Kore'ye de çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi Üniversite Üniversitesi.
Yaptığı olarak dağılmış bir sistem. Sistemi kapkaranlığı sonrasında. Şu kadar bir herkese